Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Radyo Agos'tan günaydın. Parlus. Ben Yetvar Tanzikyan. Bugün 30 Mart Cumartesi. Yeni bir Radyo Agos'la karşınızdayız. Hangi ezgiyle başladık? Arif Sağ, büyük saz üstadı Arif Sağ. 1983 yılından bir TRT performansı bu. Kaytağı, iyi bilinen bir Azeri ezgisidir Kaytağı. Müthiş bir performans. Program buna girelim dedik. Biraz şeyle gündemimize doğrudan bilgisi olmasa da böyle müthiş performansları seviyoruz, çalıyoruz. Evet, bu hafta ne var akışımızda? Birazdan Pakrates Dükkanı'na haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde siyaset bilimci İsmet Akça, kendisi KHK ile uzaklaştırılan akademisyenlerden bir tanesi aynı zamanda. Onunla seçime bir gün kala, yarın yerel seçimler var biliyorsunuz. Seçime bir gün kala siyasi manzarayı konuşacağız. Son bölümde Anadolu Kültür'den Agos'a sık sık yazılar yazan Tamar Nalcı konuğumuz olacak. Anadolu Kültür yeni bir proje başlattı. Podron. Yani podcast'te Ermenice Tadron'un bir araya girişinden oluşturulmuş bir podron kelimesi, projenin ismi. Ermeni yazarların eserlerini bir podcast'te uyarlıyorlar, seslendiriyorlar baştan. Sanatçılar, seslendirmeciler rol alıyor burada. Hoş bir proje oldu. Tamar Nalcı'da da onu konuşacağız. Evet, Pakrat abi, parlıyız.
Parlıyız Yetvard, günaydın.
Bu haftaki Agos'un manşeti demokrasi için sandık başına dedik.
Evet.
Sandığa gidelim. Basitçe mesajımız bu. Demokrasi için gidelim tabii ki. Bunu söyledik. Bunu söylerken tabii ki biraz çok açık demek istediğimiz şey bir isteksizlik var 2023 seçimlerinden sonra gördüğümüz, etrafımızda gördüğümüz, okuduğumuz, dinlediğimiz. Buna gerek yok diyoruz. İsteksizliğe, umutsuzluğa gerek yok diyoruz açıkçası. Sandığa gidelim yani. Şudur, çok sık seçim yapılan bir ülkede olduğumuz doğru ama sonuçta her yıl olduğunu farz etsek bile bir pazar günü yarım saatinizi, bir saatinizi ayıracaksınız. Yani o kadar da zor bir iş değil. Hiç olmazsa bunu yapalım diye bir öneride bulunuyoruz, çağrıda bulunuyoruz. Basitçe söylediğimiz bu.
Aslında doğru, çok sık seçim yapıldı. Bu bir etken şüphesiz ki. Ama onun dışında da seçimler hep belli bir kesim için, yani belli bir kesim derken daha net söyleyelim, ülkenin yarısı için her zaman hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Bunun getirdiği bir yılgınlık da bu seçime katılmama temayülünü oluşturuyor. Zaten Türkiye'de seçime katılma oranı her zaman yüksek olmuştur. Hep 85'in üzerinde bir oran olmuştur. Başka ülkelere bakıyoruz. Örneğin en son Rusya'daki seçime katılım oranı %40'larda falan kalmış. Yani Putin oyların %83'ünü mü aldı, ne yaptı? 83.7 falan açıklandı ama katılım oranı %40. Bizde hep bir ilgi olmuştur seçime. Bu bir anlamda seçim demokrasiyle paralel hale getirilmiş bir algıdır. İnsanlar seçime katıldıkça, oy kullandıkça demokrasi olgusunu hissederler. Benim çocukluğumda bu çok daha yoğun hissedilen bir şeydi hakikaten de. Bizim evdeki konuşmalardan falan bakardım. Bunun ne kadar önemli bir şey olduğuna vurgu yapılırdı. Ben çocuk kulağımla bunları duymuştum çok, annemden, babamdan falan. Ve şimdi artık bu algı aşınıyor. Batı dünyasında çoktan aşındı zaten. Esas faktör de seçimlerle çok fazla bir şeyin değişmediği. Burjuva demokrasilerinde değişmiyor. Şimdi o burjuva demokrasilerine de hasret kaldık. Dünyanın her yerinde bir otoriterleşme, bir sağa kayış var. Ve bu ortam içerisinde de gidişatı değiştirmek mümkün değil. Ne 68'in atmosferinden söz etmek mümkün, ne Vietnam Savaşı karşıtı oluşan atmosferden ve devamından söz etmek mümkün değil. İki kutuplu bir dünya yok. Bir kuşatılmışlık içerisinde. Artık bu da çok basit bir rutin ve dediğin gibi senin de Türkiye'de çok sık seçim oldu ve bir seçim yılgınlığı oluştu artık. Sonucun değişmediği anlamsız bir şeye de dönüşmeye başladı seçim. Ama buna karşılık da iktidar cenahı her seçimi bir beka meselesi olarak sunuyor insanlara. Şimdi bile baksana İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bir grubun kazanması şeyi sevindirecek, Gazze'yi sevindirecek. Mesele bu anlamlara taşınınca gene de bir hareketlenme başlıyor. Ben sabah erken uyanmıştım ve haberleri izledim. Orada dinleyici yankıları da var sabah kuşağındaki haberlerde. Heyecandan bahsediyor. Kimileri çok heyecanlı. Uyku uyuyamıyorum artık diyor. Yarın sabah işte bu saatlerde ben oyumu kullanmış olacağım falan filan. Böyle bir atmosfer de var. Karışık bir durum yani.
Evet, dediğim gibi biz gazete olarak sandık başına gidelim çağrısını yaptık. Demokrasi için sandık başına gidelim çağrısını yaptık. Fakat abi dün bütün Türkiye'nin gündemine değil ama genel olarak ilgi uyandıran bir haber biz de paylaştık elbette. Ajanslar geçti. Sivas'ta satılık kilise. Haber Hafik ilçesindeki Surp Karabet diye geçmiş ajans, Doğan Haber Ajansı, Demirören Haber Ajansı özür dilerim. Biz ilk başta haberi öyle yayınladık Agos'un internet sitesinden. Fakat Planting Vakfı'ndan Mehmet Polatel bizi uyardı. Çünkü onlar Sivas'ı, yani birçok kenti gezdiler ve kültür miras kitapları çıkardılar. Sivas,
Evet.
Kayseri, Adana bunları edinmek mümkün Planting Vakfı'ndan. PDF olarak da var Planting Vakfı'nın sitesinde. Bunlar büyük boy kitaplardı, sen de hatırlarsın. 3-4 yıllarda
Hatırlıyorum,
yayınlandı,
biliyorum.
resimli. O kitaplar için o Sivas'ı, Kayseri, Adana'yı gezen ekibin içinde tarihçi Mehmet Polatel de vardı, akademisyen. O dedi ki telefon açtı, ya o kilise Surp Karabet değil, Gövlük'teki Surp Asfazi'nin kilisesi dedi. Fotoğraflara baktık, evet gerçekten de ajans muhtemelen bir hata yapmış orada. Biz hemen düzelttik haberi. Sonuç değişmiyor. Sivas'ta Hafik ilçesinde bir kiliseyi satışa çıkarmış özel mülk olarak sahibi. Emlakçı da röportaj vermiş. Diyor ki emlakçı, işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra buradaki Ermeniler Amerika'ya ve başka ülkelere gittiler. Kilisede böyle harap kaldı. İşte biz 16 milyon TL istiyoruz. Tescilli bir kilise bu. Bir de konuşma röportajını şöyle bitirmiş. Yeni sahibine hayırlı olsun diye de bitiriyor. Sanki internetten cep telefonu satarmış gibi. Yani tabii bunu yayınlandıktan sonra bazı okurlarımız da bizi arayıp, ya nasıl böyle bir şey olabilir? Bir kilise nasıl satış, özel mülkiyette olabilir ve nasıl satışa çıkarılabilir dediler. Biz de onlara dedik ki valla devlet bunları yapıyor. Yani 50'lerde 60'larda topla tüfekle kilise yıkıyorlardı. Hatta Ahtamar'ın nasıl kurtulduğunu Yaşar Kemal anlatır. Çok da ilginç bir hikayedir. Son anda kurtarılması Yaşar Kemal aracı oluyor. Birçok kilise yıkıldı, taşları başka yer yapımında kullanıldı. İşte tabii ben gene de avukat dostlarımıza sordum, yani burada bir şey var mı diye, bakılması gereken bir detay var mı diye. Vallahi işte bunda Milli Emlak'a veya hazineye geçiyorlar. Hazine de satıyor kişiye. Bu kadar basit aslında, engelleyen bir şey yok diyorlar. Sadece tapu kaydı önemli diyorlar. Şimdi tapu kaydını bilemiyoruz tabii ama eğer hazineye geçtiyse, Milli Emlak'a geçtiyse veyahut da zamanında satılmış. Birisi de almış. Fuat
Böyle
Yağcıoğlu'nun
birçok
malını.
örnek var fakat ilk defa duymuyoruz biz bu
Tabii
haberi.
tabii. Tabii birçok örnek var. Ya bazen böyle gündem olduğu zaman sanki ilk defa olmuş gibi oluyor hava. Biz de onlara bu çok oldu. Fatih Altaylı'nın Van'daki liseleri var dedik.
Evet.
Ondan sonra ve ben yani son yani her yılda iki kere böyle bir haber yaptığımız şey, Bursa'dan, oradan, buradan sürekli satılık kilise haberi yapıyoruz. Burada detay şu, tescilli yalnız bu kültür varlıkları açısından. Yani alan kişinin de bunun çok fazla bir şey yapamayacağını avukatlar söylediler. Ama sonuçta bu başı başına derler yani kamuoyu vicdanı yaralayan diye. Bu hakikaten en azından Hristiyan toplumun ve bu toplumda adalete inanan insanların vicdanlarını yaralamış bir durum. DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'da Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a bir soru önergesi yönetti. O da işte bizim sorduğumuz soruları soruyor. Yani kilise, manastır ve diğer din ve inançlara ait ibadethanelerin kişiler tarafından satışının engellenmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır diyor Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a. Keza kilise ve benzer şekilde tapusu şahıslara geçmiş olan kilise ve manastırların sahiplerine iadesi için çalışmanız var mıdır? Olacak mıdır? Diyor. Bazı okurlarımız da Patrikhane bunlar niye ilgilenmiyor? Diyor. Ermeni Patrikhanesini kastederek. Bu Patrikhane için de çok zor bir konu gerçekten. Yani çünkü Anadolu'da binlerce kilise var harap vaziyette
Patrikhane
olan.
için çok kolay bir konu aslında. Çok kolay.
Öyle diyorlar. Kolay değil diyorlar
Patrikhane
bize.
çünkü bu konuda açıklama yaptı daha önce. Dedi ki o kilisenin olduğu yerde bir cemaat yoksa ben kim için onaracağım o kiliseyi? Esas soru da burada. Şimdi dedin ki bir kilisenin böyle mal gibi satılması vicdanları yaralıyor. O kilisenin cemaati yok olurken o vicdanlar neredeydi? O kilisenin halkı vardı orada. O kiliseyi inşa edenler vardı. O kilisede dua edenler vardı. O kilisenin halkı ne diyor şimdi verdiği ilanda emlakçı? Amerika'ya gitmişler diyor. Amerika'ya kim gitmiş? Hayatta kalabilen gitmiş. O kilisenin halkı 1915'te ne yaşadı? Oradan ötürü kimsenin vicdanı sızlamıyor da şimdi kilise satılınca mı? Kadastro geldi, araziler ölçüldü biçildi. O arazinin içinde bir de kilise varmış. Bunun hesabını kim tutacaktı ki? Adamcağız o araziyi, o parseli kendi adına kaydettirdiyse içindeki kiliseyle beraber kaydettirdi. Şimdi de kilise onun malı. Dolayısıyla satabilir de. Satarken altına açıklama da yazabilir. Burası turistik gelir getirebilen bir yerdir. Otelde dönüştürmeye müsaittir. Restorana dönüştürmeye müsaittir. Bunları söylemesinde ne sakınca var ki? Esas kilisenin halkı yok olmuş memleketten. O halk buharlaşmış gitmiş. Nasıl gitmiş? Nereye gitmiş? Esas sorular bunlarken bugün kalan kiliseyi Patrikhane ne yapsın? Patrikhane çok açık bir şekilde dedi ki bizim orada bir bekçi bile istihdam etmeye bütçemiz yoktur. Restorasyonunu ne yapayım? Halkı yoksa ne yapayım? Doğrudur. Önce bu tür yerler cami olsun, kilise olsun, havra olsun, her ne olursa olsun ibadethane halkıyla birlikte olur. Halkı olmadıktan sonra geriye kalan bir binadır. Mimari bir değeri vardır, eskidir, tarihi bir eserdir, ayrı bir değer taşır. Ama işlevsel olarak kilise olmayacak ki artık orası. Kültür merkezi olacak, Patrikhane'de bunun için para mı versin? Yok ya, niye versin? Diyanet İşleri Başkanlığı versin çok istiyorsa. Diyanet İşleri Başkanlığı sonuçta bir Diyanet kurumu dese ki burası bir mabettir, mabetti. Biz buranın ihya edilmesi için bütçemizden para ayırdık desin. Patrikhane ne yapacakmış?
Evet, bu dediklerinin hepsine katılıyorum zaten. Böyle bir hani şey her şey olup bittikten sonra yazıklanmak diye bir şey var açıkçası. Yine de insanları rahatsız ediyor bu. Bu da açık yani. Hani Ermeni
Sen
toplumunu
çok
tabii ki
güzel bir
rahatsız ediyor.
örnek verdin Yetvar. Çok değerli bir örnek verdin. Van'daki Ahtamar'ın yıkımından son anda kurtarılışı. Bu nasıl sağlandı? Bu hikaye ayrıntıları da bizim gazetemizde de yazıldı. Ben şu anda ismini anımsamıyorum ama bir tabip binbaşının Tatvan Van feribotunda Yaşar Kemal'le yaptığı bir sohbetin detayıdır bu. binbaşı içi sızlayarak diyor ki böyle bir görev verildi bize. O mücevher gibi kiliseyi yıkmaya gidiyorum ben şimdi. Başladık zaten yıkımlara. Askerler başlıyorlar. Şimdi de sıra kiliseye gelecek. Aslında bunu durdurmak gerekir ama ben bir şey yapamıyorum. Ve aldığım emir belli. Bu emri yerine getireceğim. Müştemilat kısımlarını yıktık. Şimdi kilisenin yıkımına başlayacağız. Ve Yaşar Kemal'den yardım istiyor. Sen etkili bir yazarsın, önemli bir gazetede çalışıyorsun. O zaman Yaşar Kemal daha genç bir muhabir gerçi. Ama Cumhuriyet'te çalışıyor. Ve Yaşar Kemal Van'dan Cumhuriyet'i harekete geçirerek, Nadir Nadi'yi harekete geçirerek, Doğan Nadi'yi harekete geçirerek bu yıkımı durdurabiliyor. Bu çok değerli bir şey. Yani o duyarlılık çok değerli bir şey. Onun dışında hakikaten de 2000'in üzerinde bir kilise varlığından bahsediliyor 1915 öncesinde bütün bir Anadolu'da. Bugüne kalan nedir? Bugüne kalan işte böyle kişisel mülkiyet yıkmamış adam. Öbürü ahıra çevirmiş, öbürü gübre deposu yapmış. Sivrihisar'daki o muhteşem kilise ki yeni bir kilisedir o. Yıllarca gübre deposu olarak kullanılmış. Yani kutsala hakaret etmek için de kullanılmış. Böyle refleksler de var. Bu herhangi bir yerde bir camiye yapılsa Türkiye'de kıyamet kopar. Gübre deposu yapmışlar. Aslında belki de yapılmıştır da o da ayrı mesele. Biz burada inançlar arasında öyle bir ayrım da yapmayalım. Her yerde de benzer şeyler olabilir, yapılmış da olabilir. Yunanistan'da da eskiden kalma bir sürü tarihi eser vardır. Bunlar nasıl korundu, ne yapıldı bilmiyorum. Birçoğu için belki de anlatılacak önemli hikayeler vardır. Ama sonuca bakalım. Ya da bugün Ermenistan'da neredeyse hiç cami yok. Bir tane başkent Yerevan'da bir Şii camii var. Onun dışında hiç cami yok. Hiç olmamış mıydı? Yoksa vardı da yıkıldı mı? Özellikle Sovyetler geldikten sonra bir sürü evet. Kilise de yıkıldı. Kiliselerin arasında camiler de yıkılmış olabilir. O ayrı bir bahis ama biz gerçekliğe bakacak olursak bu coğrafyada o kiliselerle, 2000 üzerindeki kiliselerle birlikte bir halk yaşıyordu. Bugün o halk yok. Esas konuşmamız gereken belki de işin bu tarafı. Ve bu anlayış, bu siyaset bugün Gazze'de süren siyasetten farklı değil. Aynı siyaset Gazze'de yaşanıyor. Aynı siyaset yakın geçmişte Bosna'da yaşandı. Ve bunların hiçbirinden biz böyle örnekleme, böyle kıyaslama ve böyle bir empati üretemiyoruz ne yazık ki. Hepsini sanki ilk defa yaşanıyormuş gibi görüyoruz. Oysa hepsi bir zihniyetin farklı farklı coğrafyalarda, farklı farklı toplum kesimleri içerisindeki tezahürü, tekrarlanışı. İnsanlık bugüne kadar bunu engelleyemedi. Konuşamadı bile.
Evet Fakret abi, 2 Nisan arkadaşımız, dostumuz, Dink ailesi avukatlarından insan hakları savunucusu Hakan Bakırcıoğlu'nun ölüm yıldönümü tam bir sene önce onu kaybetmiştik. Uzun süren bir hastalık sonucu kaybetmiştik. Onun da yıldönümü geldi. Bir sene oldu yani. Hakikaten insan konuşmakta zorlanıyor. 50 yaşındaydı hayatını kaybettiği zaman Hakan Bakırcıoğlu. Ben tabii onu Dink ailesi avukatlar arasına katıldığında tanıdım. Daha önceden tanımıyordum ama hemen tabii çok yakın dost olduk, arkadaş olduk. Yani Agos gazetesi ve Dink ailesi avukatlar arasındaki yakın ilişkinin ötesinde de bir arkadaşlığımız oldu ama zaten o yakın ilişki de başlı başına bizim için kıymetliydi çünkü çok sık duruşmalar oluyordu. Buluşuyorduk, konuşuyorduk, duruşma öncesi, duruşma sonrası. O da bizim fikrimizi sorardı. Bu açıdan nezaketini hiçbir zaman elden bırakmazdı. Dink ailesiyle yakın ilişki içinde olduğu kadar Agos gazetesiyle de yakın ilişki içindeydi. Çok erken bir kayıp oldu. Ben buradan bir kez daha ailesine, sevenlerine, yakınlarına sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Yattığı yerde huzur içinde yatsın diyorum.
Bak
Senin de
içimde bir
herhalde
var.
ekleyecek bir şeylerin var.
Var tabii ki. Bazı isimler var ki her anıldığında, her hatırlandığında, o isim her telaffuz edildiğinde benim içimde bir sızı oluşur. Ali İsmail Korkmaz bu isimlerden biridir. Berkin Elvan bu isimlerden biridir. Metin Göktepe bu isimlerden biridir. Şimdi Hakan Bakırcıoğlu da aynı etkiye sahip. Çünkü benim Hakan'la tanışıklığım epeyce daha öncesine dayanıyor. Bir aile dostu ilişkisi var Hakan ve bütün ailesiyle, annesiyle, babasıyla, abileriyle, kardeşleriyle bir aile ilişkisi içerisinde olduk biz Hakan'la. Ve Hakan'ın hastalık sürecinde ızdırapla izledik, ızdırapla takip ettik. Bazen sormaya bile çekiniyorduk, nasıldır Hakan diye bir telefon açıp sormaya bile çekindiğimiz anlar vardı. Sürecin ağır işlediğini biliyorduk. Özellikle de son dönem oldukça ağır geçmişti. Hakan çok büyük bir kayıp. Yani efendiliğiyle, duruşuyla, şimdi senin de tanımladığın gibi o son derece kibar ilişkiler kurma yeteneğiyle ve tabii ki son derece başarılı da bir hukuk insanı olma özelliğiyle hepimizi çok derinden etkilemiş bir isimdi. Asla unutmayacağız Hakan'ı.
Evet, dediğim gibi buradan bir kez daha analım Hakan Bakırcıoğlu'nu. Gerçekten genç bir kayıp oldu. Bu arada yarın Paskalya, Surp Sadik hafta boyun yani aslında 7 hafta önce oruç başladı. Bu hafta artık Avak Şabat dediğimiz büyük haftaya girdik. Perşembe günü ayak yıkama ritüelleri vardı. Ve artık o her günün bir anlamı var. Biz bugün artık hava karardığından itibaren birbirimize Christos Aurelius Merlot, Orhneal Artun Christos'i diyeceğiz ama biz buradan bütün toplumumuzun, inananların, inanmayanların, kim varsa artık toplumumuzun Paskalyasını kutlayalım. Şuna Rovar Surp Zadik diyelim. Yarın hem seçim hem Paskalya. Bizim için de ilginç bir gün olacak. İlk kez benim hatırladığım kadarıyla böyle bir şey oluyor. Kutlayalım ve bu bölümü kapatalım. Vaktimiz kalmadı artık bak kadar.
Evet, kutlayalım tabii çünkü bu anlamlı bir bayram. Ermenilerin en önemli bayramı, Ermenilerin demeyelim, Hristiyan aleminin en önemli bayramı İsa'nın ölümden dirilişi. Anlatı böyle çünkü kutsal kitabın anlatısı böyle. İsa çarmıhta can verir, defnedilir ama üçüncü günü giderler ki mezarda kimse yoktur, mezarı boştur. Ve kanaat getirilir ki göğe yükseldi. İnanç bunun üzerine kuruludur. Ama esas anlamlı sözcükse sen Christos Aurelius dedin. Yani İsa ölülerden dirildi. Fakat bunu tamamlayan sözle mahvamp ızmah gohyat. Yani ölümüyle ölümü yendi. Yev mez yalnız barkeviyat ve bize yaşamı bağışladı. O ölümüyle ölümü yendi ve bize yaşam bağışladı. Yarınki bayramın vecizesi, anlamı falan bu. Günün anlamı diyecek olursak, yarınki bayramın anlamı bu. Dolayısıyla da ümit vaat eden bir bayram. O yüzden de Ermeniler arasında en yaygın olan isimlerden biri Harutyun'dur. Harutyun ve onun muhtelif kısaltmaları Artin, Arto falan gibi. Onların da dolayısıyla isim günüdür. Bütün Harutyunları, Artoları, Artinleri de isim günleri münasebetiyle kutlayalım.
Evet Bakır abi süremiz yani Radyo Agos sürüyor. Bu bölümün süresi sona erdi. Çok teşekkürler. Bu hafta da olağan haftalık sohbetimizi yapmış bulunduk. Gelişmeleri konuştuk. Hakan Bakırcıoğlu'nu andık. Ben de buradan Selim ve ailenin Surp Sadik'ini kutlayayım. Şuna Robert Surp
Teşekkür
Sadik diyeyim.
ederim.
Kolay gelsin Akbarik.
Eyvallah, eyvallah Yeter. Sana da kolay gelsin.
Evet, bu bildiğimiz gibi şimdi sona erdiriyoruz ama Radyo Agos sürüyor. Şimdi kısa bir reklam arası daha sonra siyaset bilimci İsmet Akça konuğumuz olacak. İsmet Akça ile seçime bir gün kala siyasi manzarayı konuşacağız. Evet, şimdi bir reklam arası Radyo Agos devam edecek.
Radyo Agos.
Evet, Radyo Agos devam ediyor. Karşı kıyıya uzandık. Vangelis Kalogakis, bilinen, sevilen bir müzisyen, buzuki sanatçısı, besteci, şarkıcı. Onun Lavrio isimli şarkısını dinledik. Biraz karşı kıyıda da sürekli bağlantımızı koruyoruz. Radyo Agos'ta bütün dünya müzikleriyle, sadece Ermeni halk müzikleri, bu toprakların halk müzikleri değil, bütün dünya müzikleriyle de bağlantımızı koruyoruz, biliyorsunuz. Evet, şimdi bu bölümde siyaset bilimci İsmet Akça konuğumuz. Yarın seçim konuştuk programın başında da. Seçime doğru siyasi manzarayı bir konuşalım dedik. Günaydın İsmet Akça.
Günaydın, günaydın İtfert.
Hoş
İyi
geldin
yayınlar.
yayınımıza.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Teşekkürler. Seninle 2023 seçiminin döneminde de bir yayın yapmıştık.
Evet.
Bir sene bile dolmadan yeni bir seçime geldik. O seçimin tortuları diyebiliriz herhalde hala sürüyor aslında. 15 güne yayılan bir seçim oldu çünkü. Yani öncesi bir tarafa, seçimin kendisi de ikinci tura kaldığı için 15 güne yayılmıştı. O seçime ittifaklar damgasını vurmuştu. Tabii bir cumhurbaşkanlığı seçimiydi, parlamento seçimiydi. İttifakların bir mantığı vardı kendi içinde. Bu seçime ise İttifakların dağılması damgasını vurdu diyebiliriz bir anlamda. Birçok şey damgasını vurdu ama bir tanesi bu. AKP MHP ittifakı sürüyor. Çok da kolay kolay dağılacak gibi değil ama Yeniden Refah Partisi ayrıldı mesela. Bu Cumhur İttifakı'ndan 2023 seçimine katılmışlardı. Muhalefet cephesinde de HDP şimdiden parti CHP ittifakından, CHP ile kurduğu ittifaktan ayrılmış gözüküyor. En azından aday çıkardılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi için, Ankara için ve İzmir için. İyi Parti ayrıldı. Gözüküyor değil, ayrıldı artık onlar da. Hatta İyi Parti ilginç bir rota değişikliğiyle hedefine neredeyse CHP'yi koydu. Neredeyse değil, CHP'yi koydu. Artık hükümetle falan çok uğraştığı yok açıklamalarında. Bu da ayrı bir ilginçlik oldu gerçekten. Ama şöyle başlamak istiyorum. Yerel seçim bu nihayetinde ama bir genel seçim havasında ilerliyor her şey. İstanbul merkezli ilerliyor. İstanbul kim alacak merkezinde ilerliyor ama hiç şey konuşmuyoruz. Yani yerel seçim, yerel katılım, merkezin otoritesinin hafifletilmesi, yerel kararların öne çıkarılması gibi şeyleri hiç konuşmuyoruz ve seçimden sonra konuşmayacağız herhalde. Bilmiyorum, ne dersin?
Yani söylediklerine yana katılıyorum. 2023 Mayıs seçimlerine geri gidersek aslında ben o zaman demiştim yani Türkiye tarihinin belki de en önemli seçimi. Evet, çok net ittifaklar ve iki bloğun oluşması şeklinde gidilmişti seçime. Gerçekten de kritik bir seçimdi tabii yani Türkiye'de 20 küsur yılı aşan bir AKP iktidarı var. Erdoğan'ın liderliğinde oluşan şu anda yani bir çeşit Türk tipi başkanlık sisteminin oluşması, rejim tartışmaları falan bütün bunların içinde ama bir taraftan devam eden iktisadi siyasi kriz süreci içinde aslında çok kritik bir seçimdi. Herkes bunu böyle tarif ediyordu. Var olma, yok olma seçimi olarak. Ama aslında o seçimde de biz çok büyük oranda yani bir Erdoğan'ın şahsında somutlanan başkanlık rejiminden çıkmak ve onun devamı tartışması dışında çok da Türkiye'nin sosyal, politik, işte iktisadi sorunlarını çok konuşamamıştık. Tuhaf bir şekilde az meselenin konuşulduğu bir seçimdi. Şimdi o seçimden bu seçime hani gelindiğinde bugün de benzer bir şey yaşıyoruz. Tabii arada galiba bu 2024 seçimlerine giderken önemli unsurlardan bir tanesi Mayıs seçimleri sonrası özellikle muhalefet cenahında gördüğümüz yüksek bir siyasal apati. Yani siyasete ilgisizlik. Siyasetin çok da Türkiye'de bir şeyi değiştirmedi ki Türkiye biliyorsunuz dünyada da yani özellikle Avrupa'da kendi bölgesinde seçimlere katılımın en yüksek olduğu tarihsel olarak da hani böyle bir ülke. Ve seçimler insanların siyasal tercihlerini ve mobilizasyonlarını vatandaşların en rahat yaşadığı dönemler oluyor Türkiye'de. Malum otoriter siyasal yapılar, mekanizmalar, devlet biçimleri tarihimizde de çok belirleyici olduğu için diğer siyasal katılım yollarını kapatıyor ve dolayısıyla seçimler çok belirleyici oluyor. Şimdi bu Mayıs 2023'ten sonra oluşan bu siyasal apatinin örneğin katılım vesaire açısından bu yerel seçimlerde 2024 yerel seçimlerde nasıl bir sonuç yaratacağını bir göreceğiz. Bence bu önemli bir durum. Bu siyasal apati, ilgisizlik Şeye de yansıyor aslında, partilerin seçim çalışmalarına da yansıyor, mobilizasyona da yansıyor. Bir boyut dolayısıyla benim görebildiğim bu. İkincisi, şimdi ittifaklar evet dağıldı bu yerel seçimde aslında, bu önemli bir süreç. Ama ittifaklar dağılırken taraftan çok yoğun partiler arası çeşitli görüşmeler, müzakereler ve hani belli pazarlıklar da döndü durdu. Yani ittifak olmasa da belirli yerlerde, belirli yerellerde sonuçta belli uzlaşmaların söz konusu olduğunu gördük. Yani örneğin DEM Parti hani diyorsun, hani üç büyük kentte evet aday çıkardı ama bir taraftan da yani çok da yüklenilmiyor. İşte kent uzlaşısı adı altında hani belli yerlerde belli uzlaşmaların sağlandığını partinin kendisi de açıkça ifade ediyor. CHP ile örneğin çok yoğun görüşmeleri oldu. Beri cenahta AKP MHP bloğu dağılmadı ama onlar da yeniden Refah'la, yani AKP'nin altına oyan, daha seçim sürecinin en başında da çok yoğun görüşmeler oldu. Bu görüşmelerin aslında hani seçim çalışmaları devam ederken kampanya süreci yine devam ettiğini gördük. Yani ittifaklar, bloklar dağıldı ama daha belki çaprazlama, daha yeni partiler arası görüşme, müzakere vesaire süreçleri devam etti. Bu seçim bir açıdan da öyle. Tabii şunu unutmamak lazım, bu bir yerel seçim. Ne olursa olsun genel seçimlerden farklı. Gerçekten lokal dinamikler çok belirleyici olabiliyor. Küçük yerlere doğru gittikçe adayın kişiliği belli, çok etkileyici oluyor. Adayın gücü çok etkileyici oluyor. X adayın bir partiden başka bir partiye geçtiğinde gücü yine devam edebiliyor. Dolayısıyla bunlar hani bu seçimde de oldukça belirleyici. Şimdi başka hani ne söyleyebiliriz bu seçime dair? Tabii ki bu seçimde hani bütün herkesin aklı, gözü İstanbul'da ne olacağı.
Evet.
Çünkü İstanbul gerçekten yani bir açıdan da Türkiye ve özellikle büyük kentlerde, ama İstanbul'da bu değişim önemli. Yani Cumhur İttifakı'nın burada geriye düştüğünü biliyoruz Mayıs seçimlerinden itibaren. Ya İstanbul başka ne açıdan önemli? Yani Ekrem İmamoğlu'nun kendisi tabii Türkiye'nin şu anda görünür. Hani Erdoğan'ın dışında ona meydan okuyabilecek güçteki işte tek siyasi lideri olarak gözüküyor. Dolayısıyla iyi, yani bundan işte artık 2028'de mi olur, öncesinde mi olur bilmiyorum ama yani Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek en güçlü siyasal lider figürü olarak gözüküyor. Erdoğan da bunun çok farkında. Bu açıdan da yani Türkiye siyasetinin bu anlamda akıbeti açısından da önemli bir şey. Tabii ki Ankara, İzmir, diğer büyük kentler de önemli. Antalya, Mersin gibi, Adana
Adana gibi.
gibi. Hatay'ın tabii çok özel durumu, yani deprem sonrası, deprem yıkımı sonrası Hatay'ın hala çözülemeyen çok ağır sorunları var. Depremden özellikle yoğun etkilenen ilçelerde çok ciddi bir öfke var. Hatay bu açıdan önemli. Yani biraz gözlerimizin hani nereye döndüğünü söylemek açısından
Evet.
şey yapıyorum. Tabii ki yani Kürt illerinde, yani Kürt hareketinin Mayıs seçimleri sonrası 2019-23'te gösterdiği yani Millet İttifakı ve Altılı Masa'ya gösterdiği, ne diyelim, belli bir anlayış çerçevesinde verdiği destek sonrası buradan çekmiş durumda ve tabii Kürt hareketi kendi bir taraftan da rotasını yeniden arıyor. Yani burada tabii Kürt sorununun yeniden bir müzakere ve çözüm sürecine sokulması anlaşılır biçimde Kürt hareketi açısından en belirleyici şey. Ve yerel seçim söz konusu olduğunda tabii kayyumlar meselesi. Hani bütün o kayyum baskısına rağmen yerel seçimlerde özellikle yani Kürt illerinde yeniden büyük bir zaferle çıkmak istiyor hiç şüphesiz. Ben onun dışındaki büyük kentlerde biraz daha farklı, muhalefetle daha ne diyelim bakışımlı adaylar çıkarmış olmakla birlikte. Çünkü muhalefette Kürt sorunu konusunda özellikle çok da büyük adımlar atmadığı için aday çıkarmış olmakla birlikte biraz daha bakışımlı bir kampanya süreci yürüttüğünü, bir siyasal çizgi yürüttüğünü düşünüyorum. Bunun diğer tarafta yansıması, yani Ekrem İmamoğlu'nun işte bir yani mitinglerinde Kürtçe pankart okuması, Kürtçe pankartlarla gelinmesi, en son bir Kürtçe seçim şarkısı ile girmesi ve buna aynı zamanda Cumhur İttifakı'ndan da buraya bir bu şey üzerinden, Kürt meselesi üzerinden ya da Kürt siyasal hareketiyle işte ittifak, görüşme, müzakere üzerinden bir saldırı gelmemesi de altını çizmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Hatırlayalım, Mayıs seçimlerinde, 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na esas olarak buradan çok
Evet.
saldırmıştı bütün mitinglerinde Erdoğan. Başka hani gözlem olarak neler söyleyebilirim? Yani bir şunu söylemek istiyorum. CHP açısından tabii de ilginç bir seçim. Çünkü CHP Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamaması sonrası bir genel başkanlık değişimine gitti ama partinin içinin fokur fokur olduğunu, hani siyaseti biraz takip eden herkes biliyor. Ve aday belirleme süreçlerinde de 31 Mart'tan daha çok diyeyim, bana öyle geliyor, 1 Nisan çok belirleyici oldu CHP içinde. Yani 1 Nisan'da CHP'de hareketlilik yoğun olacak. Hani Millet İttifakı cephesi açısından baktığımızda. Buradan CHP'nin nasıl sonuçta çıkacağı, CHP'nin geleceğini şekillendirecek. Yani CHP içindeki ne diyelim iktidar mücadelesini şekillendirecek. Özgür Özel çok yeni, çok taze ve belli, ancak ittifaklar üzerine hani gelebilen bir genel başkandı. Dolayısıyla ben CHP'de 31 Mart'tan ziyade 1 Nisan'ın çok kafalarda olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır böyle olduğunu düşünüyorum.
Bu sanki şöyle bir durum da var. Yani sadece CHP için değil, Türkiye siyaseti için de 1 Nisan sabahındaki İstanbul sonucu ilginç olacak gibi mi geliyor? Yani CHP bütün Türkiye'de oyunu düşürse bile, düşük kalsa bile ola ki, bilemiyoruz tabii. Hiç ankette bunu zikretmiyoruz artık seçim yasakları başladığı için. Ola ki Ekrem İmamoğlu hem kazanırsa hem de meclis üyeliğindeki ağırlığının da tekrar demeyeyim daha doğrusu. Kaybetmişti aslında İBB meclis üyesi meclis dağılımında. AKP MHP'deydi ağırlık içinde bulunduğumuz dönemde. Oradaki şeyi de CHP yönüne değiştirirse artık yeni bir siyaset zemini olacak. O eğer olursa bütün bunlar tabii. Yeni bir siyaset zemini olacak
Tabii.
gibi gözüküyor. Aslında bütün odakların İstanbul'a dönmesinin sebeplerinden bir tanesi de bence bu.
Tabii. Yani
Bu iki şarttan bir tanesi olmazsa zaten yeni bir şey konuşmuyor olacağız. O açıdan da sanki İstanbul'a bakmak çok da şey değil, temelsiz değil
tabii
herhalde,
tabii
değil mi?
yani İstanbul, yok, tabii çok net, yani İstanbul hem tabii yani koca büyük bir metropol, çok büyük kaynaklar yönetiliyor, çok büyük bir nüfus yönetiyorsunuz. Dolayısıyla İstanbul'da iyi işler yaptığınız zaman bu sizin siyasi geleceğinizi belirliyor. Hem yani kişi olarak, yani başkan söz konusu olduğunu unutmayalım, hani Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul Belediye Başkanlığı zaferinden buralara geldiğini. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu hani bir dönemi bütün zorluklara, engellemelere, merkezi iktidarla çatışmalara rağmen bir dönem geçirdi ve buradan aslında yeniden aday olması neredeyse tartışılmayacağı şekilde de başarılı çıktı diyebiliriz. Şimdi dolayısıyla burada alınacak sonuç, demin de söylediğim gibi, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına hani çıkabilecek şu anda Türkiye siyasetinin şeyine baktığımızda tek siyasi lider, yani siyasal becerileri, siyasi lider özellikleri vesaire açısından Ekrem İmamoğlu gözüküyor. Onun seçimi kazanması ona bu yolu ciddi bir biçimde açacaktır. Seçimi kaybetmesi de başka sonuçlar yaratacaktır diye düşünüyorum. Burada yine bu seçim açısından ben belki Mayıs seçimlerinde göremediğimiz ama orada da fokur fokur olan seçmendeki huzursuzluğun merkez partiler dışına, memnuniyetsizliğin, bunun bir kısmı apati, memnuniyetsizlik, bu halin seçmeni Mayıs seçimlerinde olduğundan çok daha fazla, daha diyelim radikal partilere yönlendireceğini düşünüyorum. Şu veriyi de bir zikretmek isterim. Yani 2023 seçimleri öncesi hemen öncesinde enflasyon %38'di. Bugün %67. İşte dolar 19,6 idi. Bugün geldi 32'lere. Ya bir değişim var Türkiye'de. Ekonomik anlamda da bir değişim var. Mayıs seçimleri öncesi iktidar bloğu hani buna pansuman hamlelerde yoğun bir şekilde bulundu. Bu sefer bulunabilecek mi bilmiyorum. Şimdi burada bir memnuniyetsizlik var. Yani hem Mayıs seçimleri sonrası hem muhalefet bloğuna dair onun seçmeninde özellikle CHP İYİ Parti bloğuna yönelik ciddi bir şey var. Memnuniyetsizlik var, eleştiriler var, hayal kırıklıkları var. Türkiye'nin hani geleceğini belirleyen seçimden yenilgiyle çıkmış olmak olmuş o çıkılması dolayısıyla. Hem de AKP MHP Cumhur İttifakı bloğunda da benzer mutsuzluklar, huzursuzluklar var. Yani Türkiye'de emeklilerden tutun işte gençlere sabit ücretli çalışan emekçilerin reel ücretlerinin sürekli erimesinin yarattığı bir huzursuzluk var. Bu tabii nereye akıyor? Yani aslında bir taraftan Yeniden Refah Partisi'nin bir yükselişini muhtemelen göreceğiz bu seçimlerde. Kayda değer bir oy alabilir. Ve yani AKP tabanındaki memnuniyetsizler buraya doğru akıyor. O yüzden bayağı bir uğraştı YRP'yi şey yapabilmek için ama YRP bir yol çiziyor. O kendi büyüme sürecini görüyor. Başka bir şey tabii yani daha yeni dünyadaki radikal sağ eğilimleri takip eden daha neofaşist bir parti olarak Zafer Partisi'ni özellikle göçmen sorunu hani toplumda yine gençler nezdinde özellikle çok rahat kendi sorunlarının kaynağı olarak göçmenlerin tarif edilmesi meselesi bir karşılık buluyor. Unutmayalım. Yani burada emekçiler nezdinde de Zafer Partisi'nin Tözdağ'ın özellikle Türkiye İşçi Partisi'ne son 2 haftada saldırarak kendisine alan açmaya çalıştığını görüyoruz. Bu saldırı boşa değil çünkü sadece sağ daha radikal sağa yönelme değil aynı zamanda solda da bir alternatif olarak kendisini Mayıs seçimlerinde ortaya koyan Türkiye İşçi Partisi de tüm Türkiye'de çok kapsamlı bir şekilde hani şey yapıyor, bir iddia ortaya koyuyor belediye meclislerinde, belediye başkanlıklarında ve yani merkezdeki bu bloklardan mutsuz olan, memnuniyetsiz olan demin saydığım sebeplerle seçmeni çekebilme kapasitesine sahip. Yani yerel sorunlara yönelik bir içerik olarak da iyi bir hazırlığı oldu Türkiye İşçi Partisi'nin. Bu partiler yani bu 3 parti merkezden kopan oyların biraz akacağı Türkiye dolayısıyla siyasal sahnesinde daha fazla kendilerini gösterecekleri bir şey seçim sürecinde olduğumuzu ve sonuçlarında buna işaret edeceğini düşünüyorum açıkçası. Hani bu da 2024
Evet.
yerel seçimler açısından önemli bir şey olacaktır diye düşünüyorum.
DEM Parti'yi konuşamadık burada ama DEM Parti'nin de tabii çok da vaktimiz kalmadı. 1 dakika vaktimiz kaldı aslında.
Onu da şimdi gelecek.
Onu biraz kısa konuşmak durumunda kalacağız. Ama bir özne olma, hiçbir partinin artık payandası değiliz. 2 seçimdir CHP'ye destek veriyoruz. 2019 ve 2023. Artık biz bir özneyiz iddiasıyla ittifaktan çıktılar. Resmi bir ittifak değiliz zaten 2019 ve 2023 ittifakları. Ama odan çıktılar ve bir çözüm süreci beklentileri var. Bu politikaların da çözüm sürecini tekrar başlatacağı yönünde sesler duyuyoruz DEM Parti içinden, çevresinden. Burada hakikaten 2 dakikada filan konuşmamız gerekecek İsmet Akçı
Yok
ama
biraz buyurun,
sözü ben size bırakayım, evet.
Yani şöyle biraz aslında demin söylemiştim. Ben DEM Parti'nin belli bir hat izlediğini düşünüyorum. Yani DEM Parti 2019 haklı olarak 2019-2023'te hemen hemen karşılıksız muhalefete verdiği desteği bu sefer vermeyeceğini haklı olarak ifade etti. Ama bu yani hem muhalefette görüşmeler, müzakereler üzerinden muhalefeti Kürt sorununda bir pozisyon almaya itmek, zorlamak, hani siyaset biraz da böyle bir şey sonuçta, çalışmalarından onu vazgeçirmedi. Hem de aslında bu, yani ister istemez özellikle büyük kentlerde, yani İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, burada tabii Kürt seçmenin ne yapacağı diğer iki bloktan hangisinin öne çıkacağını çok belirliyor. O yüzden söyledim, yani İmamoğlu'nun rahatlıkla işte Kürtçe seçim şarkısı kullanabilmesi, Kürtçe pankartları okuması, Kürtçe ben de öğreniyorum demesi, yanında Kürtçe tercüman dolaştırıyor olması ve Mayıs seçimlerinden farklı olarak bu sefer AKP MHP bloğunun da bu konuda sessiz kalması, saldırmaması aslında DEM Parti'nin bu gücünden kaynaklanıyor. Tabii ki burada koca bir 10 yıllara yayılan, uzanan bir devasa bir toplumsal hareketten, çok güçlü bir toplumsal tabandan bahsediyoruz. Her ne kadar Mayıs sonrası yani HDP DEM Parti içinde de çok ciddi bir takım tartışmalar, stratejik tartışmalar, partinin politik stratejik hattının nereye doğru yöneleceği, Türkiye soluyla, kendi içindeki soluyla da ilişkiler, bunun tabanda yarattığı ne diyelim belli rahatsızlıklar, tepkiler falan, bütün bunlar çok tartışma konusu oldu. Bence daha da çok tartışılacak. Yani şimdi Irak'ta Türkiye Devleti'nin Irak'ta yapmaya çalıştığı hamleler, Suriye'de yani Kürt sorununu, meselenin merkezine oturtacak. Şimdi DEM Parti belli bir tartışma ve arayış sürecinden sonra kendisini ayrı bir özne olarak ortaya koydu ve demin söylediğim hem müzakere hem güç gösterme, çeşitli ne diyelim kartları çekerek muhataplarını, hem muhalefet bloğu hem iktidar bloğu açısından siyasetin bu öznelerini zorlama konusunda bir hat çizdi ve bu büyük kentlerde yani Kürt seçmenin varlığı belirleyici oluyor. Yani DEM Parti açısından bu tabii çok önemli bir şey, önemli bir güç. 1 Nisan sonrası hiç şüphe yok ki Türkiye'de, yani özellikle de biraz da seçimsiz bir sürece girildiğinde, ama sadece Türkiye içi değil, bölgesel dinamiklerle de Irak, Suriye, Türkiye Devleti'nin yani Amerika'yla son birkaç aydır artan yeniden yakınlaşma, görüşme, müzakere süreçleri, yıl sonunda Amerika'da olası bir Trump'ın yeniden seçilmesi falan, bence bölgedeki güç dengelerini, dolayısıyla Kürt sorununun şekillenişini de etkileyecektir. Ben hani DEM Parti'nin içeride gücünü tekrar göstererek, yerel seçimler üzerinden de tekrar hani kendi gücünü göstererek, hem kazanan hem kaybedenlere, yani seçim sonucu ne olursa olsun, bu gücü göstererek önümüzdeki hani birkaç yıl içinde, yani Kürt sorunun dediğim gibi bölgesel dinamiklerle de nasıl şekillenirken, yeniden şekillenirken ister istemez şekillenecek diye düşünüyorum. Burada kendisini bir şey olarak, aktör olarak, yani zaten var ama sahnenin önünde daha güçlü bir şekilde kendisini koyuyor ve gösteriyor.
Evet. 1 Nisan'da buraya da bakacağız özetle.
Kesinlikle.
Çok teşekkür ediyorum. Siyaset bilimci, aynı zamanda bir KYK'lı, kanun hükmünde kararnameyle uzaklaştırılmış akademisyenlerden birisi İsmet
Evet.
Akça
Başak.
konuğumuzdu. Bu mücadelenizde de size kolaylıklar diliyoruz
Çok teşekkürler.
ayrıca.
Sağ olun.
Konuğumuz İsmet Akça, rica ederim. İsmet Akça konuğumuzdu. Seçime bir gün kala siyasi manzarayı konuştuk. Çok teşekkürler İsmet Akça.
Çok
Kolay
teşekkürler.
gelsin
İyi
diyoruz.
günler. Sağ olun. Teşekkürler.
Evet, şimdi bir ezgimiz var. Yarın Paskalya dedik. Bir Gomidas'ın bir tür ilahisini, kısa bir ilahi bu. Dinleyelim. Surp Surp, Aziz Aziz. Bunu Ermenistan'daki Hover Oda Orkestrası seslendiriyor. Daha sonra reklam arası, daha sonra Tamar Nalcı konuğumuz olacak ve Podron, Anadolu Kültür'ün Podron projesini konuşacağız. Evet, Gomidas dinliyoruz.
Radyo Agos.
Bir kesit dinledik. Ne dinledik? Anadolu Kültür'ün yeni bir projesi Podron. Podcast'le Ermenice Taldron kelimesini birleştirip Podron kondu bu projenin ismi. Ermeni yazarların, Türkiye'li Ermeni yazarların oyunları tekrar seslendiriliyor. Tiyatrocular tarafından seslendiriliyor. Türkçe ve Ermenice iki ayrı şekilde seslendiriliyor ve Tamar Nalcı konuğumuz bu projenin içinde. Bize günaydın Tamar. Sen Amerika'dasın. Sana iyi geceler. Hoş geldin yayınımıza.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
İlk parçalar çıktı. Bu aslında İkna Sarıaslan'ın Türkiye Ermeni Edebiyatı'nın önemli isimlerinden İhlas Arslan'ın bir şiiri. Tabii
Evet.
söyleyelim, ne Todor'un meyhanesi var artık, ne de bu buluşma olacak. Zaten bu buluşmanın olması da imkansız çünkü farklı farklı dönemlerden, ama bir kurmaca yapmış İhlas Arslan. Ve çok hoş bir şiir
Evet.
gerçekten. Bu şiiri Türkçe'ye çevirerek, hem Ermenice hem de Türkçe seslendirerek, iki ayrı şekilde seslendirerek Podron çıktı. Hayırlı olsun. Çok tebrik ediyoruz.
Teşekkür
Çok güzel
ederiz.
güzel bir proje gerçekten. Sözü sana bırakalım. Nasıl fikir çıktı? Nasıl ilerledi? Kimler seslendiriyor? Söz sende, Tamar.
Tabii. Aslında proje fikri bayağı önce ortaya çıktı. Tabii ki pandemi zamanları. O zaman bu kadar her şeyi teknolojiye, dijital dünya üzerinden yürütüyorken, ilerliyorken biz de zaten Anadolu kültürün bu kültürel çeşitlilik temelli çalışmaları için yeni neler yapabiliriz diye düşünüyorduk. Ve o dönemde aslında Türkiye'de de bunun işte kulak tiyatrosu, podcast dizileri vesaire gibi çeşitli örnekleri çıkmaya başlamıştı. Biz de aslında bunu sonuçta Osmanlı'dan itibaren Cumhuriyet döneminde de Ermeni tiyatro sanatçılarının rolü çok hani önemli. Bu konuda üretilmiş birçok metin var ve bunu bir şekilde yeniden gündeme taşıyacağımız ama bunu yeni araçlarla yani podcast formatında yeniden üretebileceğimiz bir şey yapabilir miyiz diye düşünmüştük. İlk o zaman konuşmaya başladık. Hayata geçmesi birazcık zaman aldı ama ve bu konuşmaları yaptıktan sonra tabii ki bu konuda danışabileceğimiz fikrine, deneyimine ihtiyacımız olan bize yol gösterecek insanlarla iletişime geçtik. Bunlardan biri Boğaz Çalgıcıoğlu'ydu. Bir danışma kurulu oluşturduk. Yine BGST yayınları özellikle yıllardır hani tiyatro, özellikle Ermeni tiyatrosu, Ermeni tiyatrocular konusunda birçok çalışmalar, yayınlar yapıyorlar. Oradan Fırat Güllü ve Ayşe Sönmez dahil oldular danışma kuruluna. Akademisyen Reha Keskin özellikle Levon Şant üzerine çalışmaları olan biri. O dahil oldu ve İstanbullu Bağımsız Tiyatro Topluluğu Hangart. Hangart'dan da Yeria Akgün ekibe katıldı ve böyle bir fikir teatisi toplantılarına başladık. Yani biz nereden başlamalıyız? Bu yazarlar kimler olmalı, hangi metinler olmalı, nasıl bir şey olmalı diye ve aslında şimdi ilk oyun olduğu için ondan bahsedeyim özellikle. Todori önerisi zaten onlardan geldi. Çünkü bu aslında Bercü Berberyan tarafından vakti zamanında Türkçe'ye çevrilmiş bir şiir. Bir kere öncelikle evet. Fakat 2008 yılında İstanbul'daki Getörgan Lisesi'nden yetişenler derneğinde Berberyan Kumpanyası tarafından Boğaz Çalgıcıoğlu'nun solo performansıyla sahneye uyarlanmış. Ve fikir çok hoşumuza gitti. Çünkü hani bahsettiğiniz gibi zaten bu şiirin kendisi öyle bir buluşma ki hani o Todorin'in meyhanesi, oradan geçen yazarlar, o isimler, bu Anadolu kültürün kültürel çeşitlilik üzerine yapacağı bir projeye çok uygun geldi. O yüzden de çıkışı bununla yapmak istedik ve bunun üzerine çalışmaya başladık. Sonrasında eş zamanlı olarak şöyle bir süreç de tabii ki yürüdü. Yani bu metinlere öncelikle Todori hadi elimizde vardı ama başka yazarların hangi metinleri olacak vesaire bununla ilgili bir arşiv çalışması yapmak gerekiyordu. Yani o konuda da imdadımıza gerçekten Hrant Dink Vakfı Arşivi Hagop Ayvaz koleksiyonu yetişti. Hrant Dink Vakfı'nın o arşivinde çalışmak, bizim hangi metinlere, hangi yazarların, hangi metinlerine ulaşabileceğimizi görmek baya baya iyi oldu. Elimizin altında böyle bir şey olması. Bir süre arşiv çalışmasıyla geçti. Proje destekçilerinden Kalust Gülbenkian Vakfı, onlar da biraz zaten bu seçim sürecine dahil oldular. Karşımıza başka bir sürü metinler çıktı. Fakat içlerinden bir özellikle kadın bir yazar olduğu için Adrine Dadıryan'ın bir metnini. Üçüncü oyun olarak yani şimdi Todori hem Türkçe gün batımında Todori, Mayramudin Todori Türkçe ve Ermenice olarak yayınlandı. Üçüncü oyunumuz da Ermenice olarak Adrine Dadıryan'ın 1965'te en azından bizim edindiğimiz kopya. İstanbul'da kaleme aldığı Ammemmart İrşahı Uni, herkesin kendi çıkarı var oyunu olacak. Bu oyunu da zaten Todori, gün batımında Todori'yi Boğuz Çalgıcıoğlu ve Yahya Akgün Hangart'tan seslendirdiler. Bu oyunu da Hangart tiyatro topluluğu oyuncuları ile birlikte kaydettik. Bu oyunun da dediğim gibi hem Adrine Dadıryan'ın yazmış olması, 1960'lardan İstanbul'da kaleme alınmış, aslında Ermeni toplumunun işleyişine dair böyle sarkastik bir metin. Ya çok keyif aldık, çok eğlendik biz kaydederken. Üçüncü oyun bu olacak. Dördüncü oyunumuz ise yine bu seçimleri yaparken biraz dönemlere hani çünkü Osmanlı diyoruz, Cumhuriyet dönemi diyoruz, bir sürü metin var ortada. Birini de daha eskilerden, Levon Şant'tan seçtik. Levon Şant'ın 1908 yılında kaleme aldığı Hinas Vadiner Eski Tanrılar ki bir zaten hani çok aslında ismen belki bilinen klasik metinlerden biri. Bunu tabii biraz daha günümüze dil olarak da oyunun kendisini de bu podcast formatına uyarlamak gerekti. O noktada yönetmen Ayşe Diraz ve dramaturg Özlem Amiş yani metnin üzerinde çok çalıştılar ve yeni bir formata soktular diyeyim. Onu da Kadir Has Üniversitesi'nden tiyatrocularla ve Tilbe Saran'la birlikte kaydettik. Bunu da şöyle oldu. Aslında hani Ermenice tabii ki yazılmış bir metin. Fakat yine Hrant Dink Vakfı Hagop Ayvaz koleksiyonunda bunun Türkçe bir çevirisini bulduk. Yani aslında daktiloyla tape edilmiş bir şekilde yayınlanmamış muhtemelen bir çevirisi. Onun üzerinden çalıştık. Yani böyle gerçekten arşivde kalmış metinleri, çevirileri yeniden böyle canlandırdığımızı ve podcast gibi bir şeyle yani dünyanın herhangi bir yerindeki birinin bir tıkla hemen ulaşabileceği bir formata sokabilmiş olduk. O yüzden de
Çok da
bakalım
çok da iyi
heyecanlıyız.
yaptınız. Evet, çok da iyi yaptınız. Yani Türkiye'deki Ermeni toplumunun bu toprakların tiyatrosuna yaptığı katkı muazzamdır gerçekten ve ne yazık ki bu çok yani bilen biliyor, bilmeyenler çok fazla bilmiyorlar. Tiyatro tarihi yazılırken işte Mınakyan'dan, Güllagop'tan falan bahsedilir ama ne yazmışlar, nasıl oynanmış bu oyunlar, ne anlatıyor bu oyunlar, bunlar çok fazla bilinmez. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Programın girişinde dinlediğimiz bölümde Boğuz Çalgıcıoğlu'nun müthiş sesini ve Yahya Akgül'ün müthiş sesini dinledik. İki çok iyi tiyatrocu ve çok iyi seslendirmeci aynı zamanda tiyatrocuların yanı sıra. Genel
Ve aslında
olarak
iki
böyle
ayrı nesil bu arada.
evet
Bence bu
iki
da
ayrı
çok önemli. Yani özellikle
nesil.
Hangart ekibinin böyle yeniden bu Ermenice tiyatroyu farklı bir kanaldan canlandırmaya çalışması şu an güncel olarak da ayrıca çok kıymetli yani.
Bir de bunun giriş şarkı müzikleri bir müzikal çalışma da yapıldı değil mi? Jingle anlamında onları kim yaptı?
Evet. Her bölüm için Ari Hergel hem jingle'ımızı zaten o yaptı hem de her bölümün ayrı bir teması var. Ari Hergel hem besteledi hem icra etti, kaydetti. Yani müzikler de tamamen her bölüme özgün üretildi. Evet, o da müziklerde Ari'ye ait. Şey
Evet.
de söyleyeyim, Podron
Tabii.
ismi ve bütün bu görsel tasarımı, iletişimi ve Podron adında birlikte çalıştığımız Aren Selvioğlu buldu. Böyle güzel bir ekip oldu, herkesin katkıları çok kıymetli oldu. Bütün işin her aşaması gerçekten çok kendine özgü oldu. Ve yani işte dediğiniz gibi bu hani Mnakyanlar vesaire diyoruz. Bunlar da aslında nispeten baktığımızda daha son yıllarda yayınlanan yayınlarda adı geçen ve hani o kumpanyaların neler yaptığını, nasıl metinler ürettiklerini, nerelerde sahne aldıklarını daha yakın zamanlarda işte BGST yayınları ya da Aras Yayıncılık'tan çıkan Kor Kitap'tan yayınlanan birkaç kitaptan biliyoruz. Fakat o kitaplar da aslında biraz böyle bu tarih yazımına, tiyatro tarih yazımına bir karşı çıkış olarak böyle şey hani üretildi ve biraz daha yaygınlaşmasına biz de böyle bir yerinden katkı sunmak istedik açıkçası. Çünkü şey de yapacağız bir yandan, bu danışma kurulumuz aynı zamanda bizim için şey metinler ürettiler, önemli kişiler, önemli mekanlar mesela ya da böyle bir takım dönüm noktaları olan bazı zamanlar var. İşte Ermenici tiyatronun yasaklanması gibi ya da genel olarak bakıldığında işte bir tiyatronun Cumhuriyet döneminde giderek nasıl Türkleştirildiği ve Ermeni tiyatrocuların nasıl dışarıda bırakıldığı böyle bir süreç var aslında. Biraz bunlara dair de böyle küçük metinler ürettik ve sosyal medya hesaplarından Podro'nun bu bilgilendirme metinlerini de yani oyunlar haricinde bunları da zaman zaman paylaşacağız. Destekleyici
Unutmadan
bilgiler olarak.
evet unutmadan hemen bir şey yapalım, anons edelim. Şimdi dinleyicilerimiz iyi de biz bunları bir bölüm çaldınız, hepsini nereden dinleyeceğiz diyecekler. Podron Spotify'da var değil mi? Podron diye girerse bulur
Evet,
mu?
aynen. Aynen. Bodron diye girerse bulabilirler dinleyiciler. Ama aynı zamanda biz Anadolu Kültür'ün web sitesinde Bodron projesinin sayfasında da tüm bölümleri linkleriyle oraya da yüklüyoruz. Yani Anadolu Kültür'ün sayfasından da takip edilebilir, Spotify'dan da takip edilebilir. Yakın zamanda Apple Müzik'te de olacak. Yani o bütün dijital platformlarda Podron yazınca çıkabilir ama temelde web sitesine girdiklerinde de ya da sosyal medya Anadolu Kültür ve Podron sosyal medya hesaplarında da ilgili linklerden dinleyebilirler.
Evet, hiçbir şey yapmasanız Anadolu Kültür'ün sitesinden buradan yönlendirmeler var. Onu söyleyelim.
Evet.
Bir şey
Ha
soracağım,
bir de YouTube.
bir de
YouTube'u unuttum. YouTube'u da
YouTube.
söyleyeyim.
Evet,
YouTube'a da koyduk ayrıca.
YouTube'dan da bulunabilir. Yani eserler
Evet.
çok güzel, seslendirmeler çok güzel gerçekten. Bir şey daha soracağım. Şimdi bu
Tabii.
birinci, yani Gün Batımda Todori, öyle de arayabilirsiniz
Hı.
tabii. Gün Batımda Todori bir şiir. Dolayısıyla 22 dakika süresi.
Hı.
Peki oyunlar
Hı.
aslında uzun. Bunlar tamamen, yani bazen böyle bir saat falan bulabilecek mi? Kayıtlar nasıl olacak?
Onun için en baştan aslında işte biz Podbi ile çalıştık bu süreçte. Stüdyo çalışmasını birlikte yaptık ve en baştan zaten bunu konuştuk. Yani bunun maksimum limiti nedir üzerinden. Ve yani bir saatte tam olarak bir saat bir sınır. Onun altında nispeten kalacağız. Ama evet daha uzun olacak. Yani Gün Batımında Todori'den, üçüncü oyun en azından bundan daha uzun. Fakat o da çok karakterli. Zaten hani girdisi çıktısı, ses tasarımıyla vesaire böyle gerçekten hani bir oyun izliyormuş gibi umuyoruz ki hani sürükleyip o dakikalarca dinletebilecek ama o sınırı geçmeyeceğiz. Zaten Adrina Dadırya'nın bu Amen Mart Bir Şahı Uni oyunu bunun için nispeten uygundu. Yine bir takım düzenlemeler, adaptasyonlar tabii ki yapmamız gerekti metnin üzerinde. Fakat Levon Şant'ın oyununda zaten başka bir formata gittik. Çünkü o gerçekten çok uzun bir metin fakat çok kıymetli bir metin ve biz bunu olabildiğince ne anlattık özünü verebilmek istedik. O yüzden de sevgili Ayşe Diraz'ın ve Özlem Amiş'in önerisiyle bir anlatıcı koyduk oraya ve bir anlatıcıyla hani arada tiyatrocuların girip o sahneyi seslendirdikleri ve sonra tekrar anlatıcının hikayeye geri döndüğü yeni bir metin aslında yaratılmış oldu o oyun üzerinden. O yüzden süre olarak da bir şey podcast dinleme süresi kadar olacak tekrar.
Evet. Çok mutlu olduk bu proje için gerçekten. Yani ayrıca Anadolu Kültür'ün sosyal medya hesaplarından da izleyebilir dinleyicilerimiz. Yenisi çıktı mı çıkmadı mı gibisinden. Şu an
Evet.
evet Gün Batımda Todori'ye hem Türkçe hem de Ermenice ayrı ayrı podcastler olarak ulaşabiliyorsunuz. Bir ekip
Evet.
çalışması olması ayrıca çok büyük mutluluk verici. Anlattın sen işte. danışmanlar var, tiyatro, işte seslendirme, müzik. Hakikaten çok zengin bir ekip bu işe el vermiş. O açıdan da ayrıca kıymetli ve güzel. Tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Tamam Nalcı, var mı son bir dakikamız, ekleyeceğim bir şey?
Yo, çok teşekkür ederim yayına aldığınız için bizi de Podron'un sesine ses kattığınız için. Umarım dinleyicimiz de bol olur diyeyim.
Evet, buradan Osman Kavala'ya da bir selam gönderelim. Anadolu Kültür'ün kurucusu
Tabii
biliyorsunuz
ki.
Osman Kavala ve 6 yıl aşkın bir süredir cezaevinde tutuluyor kendisi.
Ve maalesef şu anda Podron oyunlarını dinlemek gibi bir imkanı maalesef ki yok. Güzel
Evet, radyo.
haberlerimizi alsa da maalesef.
Evet, eğer
Evet.
radyo dinleyebildiyse Silivri'den belki bir bölümünü
Evet,
dinlemiştir
belki
şimdi.
bugün bizi duyuyordur.
Belki
Evet,
bugün. Belki
umarım.
bugün bizi Podron'da bir kısmını hiç olmazsa dinleyebilmiştir. Buradan Osman Kavala'ya da bir selam
Evet.
gönderelim. Evet, Anadolu Kültür'den Tamar
Evet.
Nalcı konuğumuz. Çok teşekkürler Tamar, yayına katıldığın için. Yarın
Ben çok teşekkür ederim.
Şunorovar Surp Sadik diyoruz. Buradan
Evet,
da bütün
şunu
kutlayanları Surp Sadik'ini kutlayalım tekrar. Evet, Anadolu Kültür'deki herkese çok selamlar Tamar. Çok teşekkür eder yayına katıldığın için.
ben teşekkür ederim. İyi yayınlar size.
Teşekkürler. Sağ olasın. Evet, bu hafta da Radyo Agos'un sonuna geldik. Yarın hem Paskalya hem seçim. Sandık başına çağrımızı yapmıştık bu hafta Ağustos'ta manşetimiz olarak. Demokrasi için sandık başına demiştik. Evet, demokrasi için sandık başına gidelim. İsteyenler önce kiliseye, sonra sandığa ya da önce sandığa sonra kiliseye gidebilirler isteyenler. Birinden birini seçebilirler ama yarın güzel bir gün olsun diyoruz her şeyden önce. Demokrasiye yakışır bir gün olsun diyoruz. Evet, Recep Eren Baltaş yardımcı oldu. Bir kapanış şarkımız var. Aradink Cihan'dan genelde hareketli şarkılarla, umut veren şarkılarla, direnç veren şarkılarla kapatıyoruz Radyo Agos'u. Bu hafta Hakan Bakırcıoğlu'nu anıyoruz. O yüzden biraz daha ağır bir melodiyle Aradink Cihan'ın Even If You Leave, Eğer Gitsen Bile 2006 albümünden. Bunu da Hakan Bakırcıoğlu için çalıyoruz. Haftaya yeni bir Radyo Agos'ta buluşmak üzere diyoruz.